Ayrı bir ki Tanrı'nın yumruğu. Frederick Forsyth, sayfa 13. Bulun tarihi 1961'de döndü. Ortada ilginç bir reklam konusu gören McGill Üniversitesi kendisine yaklaştı. Amerikan Kara Kuvvetleri'nin ilgilenmesi için özel nedenleri vardı. Amerikan topçusunun koruyucusu olan Kara Kuvvetleri 100 kilometreden fazla yükselen tüm roketler üzerinde kontrol hakkını almaya çalışan hava kuvvetleriyle mücadele halindeydi. Bull bunların ortak yatırımlarıyla Barbados Adası'nda küçük bir araştırma tesisi kurdu. Amerikan ordusu kendisine bir adet 16 inçlik top, dünyanın en büyük kalibreli topu, bir yedek namlu, bir küçük radar izleme birimi, bir vinç ve birkaç kamyon verdi. McGill de bir atölye kurdu. Bu arka sokakta bir garajda Grand Prix yarış sanayine rakip olmak gibi bir şeydi. Ama Bull başardı, 33 yaşındaydı ve şaşırtıcı icatları başlamıştı. Barbados'taki araştırmasına Yüksek İrtifa Araştırma Projesi HARP adını verdi. Eski top kuruldu ve Bull mermiler üzerinde çalışmaya başladı. Bull dünya yörüngesine herkesten ucuza ve herkesten hızlı olarak bir yük göndermek istiyordu. Bir toptan fırlatılmanın yarattığı basınca hiçbir insanın dayanamayacağını biliyordu. Ama uzaydaki bilimsel araştırmaların ve çalışmaların %90'ının da insanlar tarafından değil, makineler tarafından yapılacağını tahmin ediyordu. Bull Barbados'ta tek topu ve Martlet adını verdiği mermiler üzerinde çalışmaya başladı. 1964'te bir Martlet'i 92 kilometreye fırlattı. Sonra topuna 16 metre namlu daha ekledi. Bu 41 bin dolara mal olmuştu ve böylece yeni 36 metrelik namlusu dünyanın en uzun namlusu oldu. Bu namluyla 180 kiloluk bir yükü sihirli 150 kilometreye fırlatabildi. Sorunları çıktıkça çözüyordu. Bunlardan en önemlisi sevk edici güçtü. Küçük bir silahta barut katıdan gaza dönüşürken mermiyi bir tek kere hızla iter. Sıkışan gaz kaçmak ister ve namlunun ancak ucundan çıkabileceği için önündeki mermiyi iter. Ancak bulunki kadar uzun bir namlunun parçalanmaması için daha ağır yanan özel bir karışım gerekliydi. Bull bunu da yaptı. Ancak bu ağır yanan karışımın bile patlamasıyla oluşacak 10 bin değerindeki çekim gücüne hiçbir aracın dayanamayacağını biliyordu. Bu nedenle bunu 200'e indirecek bir şok emici tasarladı. Üçüncü bir sorun da geri tepmeydi. Bu küçük bir tabanca değildi. Namlular, karışımlar ve yükler büyüdükçe geri tepme de müthiş olacaktı. Bull bunun üzerine basıncı kabul edilebilir oranlara düşürecek bir yaylar ve valflar sistemi geliştirdi. Bull'un Kanada Savunma Bakanlığı bürokratları arasındaki eski düşmanları 1966'da bakanlarının finansmanını geri çekmesi için ikna ettiler. Bull Cape Canaveral'a maliyetinin çok küçük bir kısmına uzaya bir aletler yükü atabileceğini söylediyse de bir yararı olmadı. Amerikan ordusu da çıkarlarını korumak için Bull'u Barbados'tan Arizona'daki Yuma'ya nakletti. Bull burada o yılın Kasım'ında 180 kilometre yukarı bir yük yerleştirdi. Bu rekor tam 25 yıl kırılmamıştır. Ancak Kanada hem hükümet hem de McGill Üniversitesi olarak 1967'de tümüyle desteğini çekti. Bunu Amerikan ordusu izledi. Harp projesi kapatıldı. Bull Kuzey Vermont ve Kanada sınırı arasında satın aldığı High Water malikanesine yerleşip sadece danışmanlık yapmaya başladı. Harp olayının bir de sonrası vardır. 1990'da uzay mekiği programıyla uzaya bir kilo alet göndermek 10 bin dolara mal oluyordu. Bull öldüğü güne kadar bunu kilosu 600 dolara yapabileceğini biliyordu. Ve 1988'de Kaliforniya'da Lawrence Livermore Milli Laboratuvarı'nda yeni bir proje üzerinde çalışmalara başlanmıştır. Bu projede sadece 4 inç çapında ve 50 metre uzunluğunda bir namlu üzerinde çalışılmakta ve yüzlerce milyon dolara uzaya daha fazla yük taşıyacak çok daha büyüğünün yapılması öngörülmektedir. Adı Super High Altitude Research Project, süper yüksek irtifa araştırma projesidir. yani Sharp. Gary Bull, High Water'da 10 yıl sıkıntı içinde yaşadı ve çalıştı. Zamanla uzaya büyük yükler taşıyacak bir top hayalinden vazgeçti ve ikinci uzmanlık alanına daha karlı olan konvansiyonel top yapımına döndü. Konuya büyük bir sorunla başlamıştı. Dünyanın hemen hemen bütün orduları topçuluklarını kısmen 155 milimetrelik sahra havan topuna dayandırırlar. Bu topçu savaşında uzun menzilli olanın kral olduğunu biliyordu. Böyle biri arkasına yaslanır ve kendisine bir şey olmadan düşmanı uzaktan yok eder. Bull 155 milimetrelik sahra topunun menzilini ve isabet oranını arttırmaya karar verdi. İşe önce cephaneyle başladı. Bu daha önce denenmiş ama başaran olmamıştı. Bull 4 yılda bu sorunun üstesinden geldi. Kontrol denemelerinde Bull'un mermisi standart 155'lik topun mermisinin 1,5 katı kadar menzile ulaştı ve aynı güçle 4700 parçaya ayrıldı. Oysa bir NATO mermisi 1350 parçaya ayrılıyordu. NATO olayla ilgilenmedi ve Tanrı'nın inayetiyle Sovyetler Birliği de. Bull yılmadan yeni bir uzun menzilli mermi üzerinde çalıştı. Ancak NATO yine ilgilenmeyerek geleneksel silahlarından ve kısa menzilli mermisinden ayrılmamayı yeğledi. Ancak büyük devletler ilgilenmiyorsa dünyanın geri kalan kısmı ilgileniyordu. Gerald Bull'la görüşmek üzere Highwater'a askeri heyetler gelmeye başladı. Bunların arasında Barbados'ta gözlemci olarak bulunduklarında dostluğunu pekiştirdiği İsrail, Mısır, Venezuela, Şili ve İran vardı. Bull topçuluk konusunda İngiltere, Hollanda, İtalya, Kanada ve Amerika'ya danışmanlık hizmeti veriyordu. Bull 1972'de sessizce ABD yurttaşı yapıldı. Ertesi yıl 155 milimetrelik sahra topu üzerinde çalışmaya başladı. 2 yıl içinde bir gelişme daha kaydetmiş, mükemmel bir topun namlu uzunluğunun kalibresinin tam 45 katı olduğunu bulmuştu. 155'lik sahra topunun yeni biçimini geliştirdi ve buna GC-45 adını verdi. Bull'un uzun menzilli mermileriyle bu yeni top komünist cephaneliğinde bulunan her toptan üstündü. Ancak Bull eğer kontrat ummuşsa yine düş kırıklığına uğramıştı. Pentagon yine silah lobicilerinin tarafını tuttu ve onların birim başına fiyatı 8 katı olan roket iticili mermi fikrini benimsedi. Oysa her iki merminin performansları eşitti. Bull CIA'nın bilgisi dahilinde o sırada Angola'da Moskova destekli Kübalılarla savaşmakta olan Güney Afrika'nın top ve mermilerini geliştirmesi nedeniyle gözden düştü. Bull politik açıdan insanı şaşırtacak derecede masumdu. Güney Afrika'ya gitmiş onlarla anlaşabileceğini görmüştü. Güney Afrika'nın ırk ayrımcı politikaları yüzünden dünyaca dışlanmış olması gerçeği kendisini kaygılandırmıyordu. Onların toplarını kendisinin giderek aranan uzun namlulu, uzun menzilli, GC-45'ine uygun bir şekilde tasarlanmasına yardım etti. Güney Afrikalılar kendi toplarını geliştirdiler ve bunlarla Sovyet toplarını saf dışı bırakıp Rusları ve Kübalıları geri püskürttüler. Bull Amerika'ya döndükten sonra da mermilerini sevk etmeye devam etti. Bu arada iktidara Başkan Jimmy Carter gelmişti ve yeni düzen politik doğruluktu. Bull tutuklandı, yasaklanmış bir rejime yasa dışı ihracat yapmakla suçlandı. CIA eli yanmış gibi bıraktı kendisini. Sesini çıkarmayıp suçlu olduğunu kabul etmesi istendi. Bunun bir formalite olduğu, teknik bir hata nedeniyle sadece azarlanacağını söylediler. 16 Haziran 1980'de bir ABD yargıcı Bull'u 6 ayı tecilli 1 yıl hapse ve 105 bin dolar para cezasına mahkum etti. Bull, Pensilvanya'da Allenwood cezaevinde 4 ay 17 gün yattı. Ancak kendisi için önemli olan bu değildi. Ona dokunan bunun utancı, rezaleti ve ihanet duygusu oldu. Bunu kendisine nasıl yapabilirlerdi? Amerika'ya elinden geldiğince yardım etmişti, Amerikan yurttaşı olmuştu. 1976'da CIA'nın istediğini yapmıştı. Kendisi cezaevindeyken şirketi iflas edip kapandı. artık mahvolmuştu. Bull cezaevinden çıktıktan sonra bir daha Amerika ve Kanada'ya dönmemek üzere Brüksel'e gitti. Tek odalı bir evde hayatını yeniden kurmaya çalıştı. Arkadaşları onun mahkemeden sonra değiştiğini ve bir daha aynı insan olmadığını söylemişlerdi. CIA'yı da Amerika'yı da asla bağışlamadıysa da yeniden yargılanması ve bağışlanması için yıllarca mücadele edecekti. Bull yeniden danışmanlığa döndü ve kendisine yargılanmadan önce yapılan bir teklifi kabul etti. Çinliler topçuluklarını geliştirmek için kendilerine yardım etmesini istemişlerdi. Bull 80'li yılların ortalarına kadar Beijing için çalıştı. Şimdi Avusturya'nın West Alpine şirketi tarafından satılan GC-45 topu doğrultusunda Çin toplarının yeniden tasarımını yaptı. West Alpine topun patentini 2 milyon dolara satın almıştı. Bull hep kötü bir iş adamı olmuştu. Aksi halde multimilyoner olması işten bile değildi. Bull cezaevindeyken pek çok şey olmuştu. Güney Afrikalılar onun çizimlerini alıp geliştirmişler, G5 adında bir havanla hareketli bir top olan G6'yı yapmışlardı. Her ikisinin de 40 kilometre menzili vardı. Güney Afrika bunları tüm dünyaya satıyordu. Güney Afrika için yaptığı yetersiz anlaşmalar nedeniyle Bull telif hakkı olarak bir metelik bile almamıştı. Bu topların müşterileri arasında Saddam Hüseyin de vardı. 8 yıllık İran-Irak savaşında İranlı fanatik dalgalarını durduran ve sonunda FAO bataklıklarında yenen bu top olmuştu. Ama Saddam Hüseyin özellikle FAO savaşında bir yenilik getirmiş, mermilere zehirli gaz doldurmuştu. Bull bundan sonra İspanya ve Yugoslavya için çalıştı. Yugoslav ordusunun eski Sovyet yapısı 130 milimetrelik toplarını uzun menzilli mermili yeni 155 milimetrelik toplara dönüştürdü. Kendisi her ne kadar görmeyecekse de Yugoslavya'nın çöküşünden sonra Sırplar iç savaşta Hırvat ve Müslüman kentlerini bunları kullanarak toza çevirmişlerdir. Bull 1987'de Amerika'nın uzaya topla yük gönderme konusunu araştıracağını ama buna kendisinin dahil edilmeyeceğini öğrendi. O kış Bonn'daki Irak Büyükelçiliğinden garip bir telefon geldi. Doktor Bull Irak'ın konuğu olarak Bağdat'ı ziyaret etmek ister miydi? Bull'un bilmediği bir şey Irak'ın 80'li yıllarda Amerika'nın İran'a tüm silah kaynaklarına ambargo koyduğunu görmüş olmasıydı. Bunun üzerine Hizbullah fanatikleri Beyrut'ta Amerikan deniz piyadelerinin kışlalarına saldırmışlardı. Irak bu ambargodan yararlanmışsa da İran'a yapılanın kendisine de yapılacağını biliyordu. Irak o günden sonra silahtan çok teknoloji satın almaya yönelmişti. Bull her şeyden önce bir tasarımcıydı ve bu nedenle de Iraklıları ilgilendiriyordu. Onu ikna işi Sanayi ve Askeri Sanayileşme Bakanlığı'nın 2 numaralı kişisi olan Amir Sadi'ye düştü. Bull 1988 Ocak ayında Bağdat'a geldiğinde kendisini İngilizce, Fransızca ve Almanca konuşan diplomat bilim adamı Sadi karşıladı. Sadi Irak'ın uzaya barışçı uydular gönderme hayali için Bull'dan yardım istediğini söyledi. Bunu yapmak için yükü uzaya taşıyacak bir roket yapılması gerekiyordu. Mısırlı ve Brezilyalı bilim adamları ilk aşamanın Irak'ın Sovyetler Birliği'nden aldığı 900 adet Scud füzesinin bir araya bağlanmasıyla elde edileceğini söylemişlerdi. Iraklıların şimdi bir süper bilgisayara ihtiyaçları vardı. Acaba Bull kendilerine yardımcı olabilir miydi? Bull sorunlardan hoşlanırdı. Onun varlığının nedeni buydu. Bir süper bilgisayar bulamazdı ama süper bilgisayara en yakın iki ayaklı kendisiydi. Ayrıca eğer Irak uzaya uydu göndermek isteyen ilk Arap devleti olmak istiyorsa bunun daha ucuz ve daha kestirme bir yolu vardı. Iraklar hepsini anlat dediler, Bull da anlattı. 3 milyon dolara bu işi başaracak dev bir top yapabilirdi. Bu 5 yıllık bir program olacaktı. Livermore'daki Amerikalıları yenebilirdi. Bu bir Arap zaferi olacaktı. Doktor Sadi hayran kalmıştı. Bu fikri hükümete iletecek ve kuvvetle tavsiye edecekti. Bu arada acaba Doktor Bull Irak toplarına bir bakar mıydı? Bu bir haftalık ziyareti sonunda 5 Scud füzesini bir araya getirip kıtalar arası ya da uzaya erişebilen bir roketin ilk aşamasını hazırlamaya, Irak ordusu için 2 yeni top çizimi yapmaya ve süper topu için bir teklif yapmaya razı geldi. Güney Afrika'da olduğu gibi hizmet etmeye hazır olduğu rejimi aklına bile getirmiyordu. Arkadaşları kendisine Saddam Hüseyin'in Orta Doğu'nun en kanlı ellerine sahip olduğunu söylemişlerdi. Ancak 1988'de parası bol Irak'la iş yapmak isteyen binlerce saygın şirket ve düzinelerce devlet vardı. Bull için yem, yaşamının hayali olan top oldu. Sonunda bir destekçi bulmuştu ve bilim adamları arasında yerini alabilecekti. Amir Saadi 1988 Mart'ında Bull ile konuşması için bir diplomatını Brüksel'e gönderdi. Top tasarımcısı Irak roketinin birinci aşamasındaki teknik sorunlar üstünde ilerleme kaydettiğini söyledi. Yeniden kurduğu uzay araştırma şirketiyle bir anlaşma imzalandığında bunları seve seve verecekti. Anlaşma yapıldı, Irak onun istediği 3 milyon doları saçma buldu. Fiyatı 10 milyon dolara çıkardılar. Ancak biraz daha hızlı çalışmasını söylediler. Bull canı istediğinde inanılmayacak derecede hızlı çalışırdı. Bir ay içinde bulabildiği en uzman kişilerden bir ekip kurmuştu. Irak'taki süper top ekibinin başında İngiliz proje mühendisi Christopher Cowley vardı. Bull Kuzey Irak'ta saat 16'daki roket programına Kuş Projesi adını verdi. Süper Top da Babil Projesi olarak adlandırıldı. Mayıs geldiğinde Babil'in özellikleri belirlenmişti. Akıl almaz bir makine olacaktı. 1 metre çaplı 156 metrelik namlu 1665 ton olacaktı. Her biri 60 tonluk 4 geri tepme silindiri ve 7'şer tonluk 2 amortisör silindiri olacaktı. Topun kaması 182 tondu. Çeliğin çok özen olması, her kare inçinin 70 bin libre iç basınca dayanması gerekiyordu. Bull Bağdat'a sadece 113 ton gelen 350 milimetre çapında küçük bir prototip hazırlayacağını söylemişti. Bununla roket projesinde yararlı olacak burun başlıklarını deneyecekti. Iraklılar bundan hoşlandılar, burun başlığı teknolojisini de istiyorlardı. Iraklıların başlıklar konusunda doyurulmak bilmeyen açlıklarının önemini Bull pek fark etmiş görünmüyordu. Belki de yaşamının en büyük hayalinin sonunda gerçekleşebileceğini görünce bunu görmezden gelmişti. Christopher Cowley 1988 Mayıs'ı sonlarında mini Babil'in namlusunu oluşturacak boru parçalarını Birmingham'da Walter Somers şirketine sipariş etti. Tam boy Babil 1, 2, 3 ve 4 siparişleri daha sonra verilecekti. Avrupa'nın her tarafına böyle bir takım garip çelik siparişleri verildi. Bull'un çalışma temposu inanılır gibi değildi. 2 ayda bir hükümet kuruluşunun 2 yılda alacağı yolu almıştı. 1988 sonunda Irak için 2 yeni top çizimi de yapmıştı. Bu iki top o kadar güçlü olacaktı ki silahlarını NATO ve Amerika'dan alan İran, Türkiye, Ürdün ve Suudi Arabistan'ın toplarını ezip geçebilirlerdi. Bull Kuş roketinin ilk aşaması olan 5 Scud füzesini birbirine bağlama sorununu da çözümlemişti. Buna El Abid adı verilmişti. Saat 16'da çalışan Irakların ve Brezilyalıların aksaklıklar yapan bir rüzgar tünelinin verdiği yanlış veriler üzerinde çalıştıklarını da saptamıştı. Orası için de yeni hesaplar yaptı. Dünya silah sanayi basını ve devlet gözlemcileri ve istihbarat ajanlarının çoğu 1989 Mayıs'ında Bağdat'taki büyük silah fuarını gezdiler. İki büyük topun örnek prototiplerine büyük ilgi gösterildi. Aralık ayında El Abid'in deneme atışı yapıldı ve batılı analizciler şaşkına döndüler. Irak TV kameralarının izlediği 3 aşamalı roket El Ambar uzay araştırma üssünden havalandı ve gözlerden kayboldu. Washington 3 gün sonra roketin uzaya bir uydu yerleştirebilecek güçte olduğunu kabul etti. Ancak analizciler daha da ileri gittiler. El Abid bunu yapabiliyorsa bir kıtalar arası balistik füze de olabilirdi. Batılı istihbarat örgütleri birden Saddam Hüseyin'in gerçek bir tehlike olmayacağı varsayımlarından uyanmak zorunda kaldılar. Amerika'da CIA, İngiltere'de SIS ve İsrail'de Mossad iki sistemden Babil topunun hoş bir oyuncak, kuş roketinin gerçek bir tehdit olduğu fikrine varmışlardı. Üçü de yanılacaklardı. İşlemeyen el abid olacaktı. Bul bunun nedenini biliyordu ve İsraillilere olanları anlattı. El abid 12 bin metreye çıkmış ve gözden kaybolmuştu. İkinci aşama birinciden ayrılmamıştı. Üçüncü aşama ise yoktu. O bir taklitti. Bunu şuradan biliyordu. Çin'i üçüncü aşamayı sağlaması için ikna etme görevi kendisine verilmişti ve Şubat'ta Beijing'e gidiyordu. Bul gerçekten de Çin'e gitti ve Çinliler isteğini reddettiler. Bul oradayken eski dostu George Wong'la uzun uzun konuştu. Irak işinde bir aksilik vardı. Bir şey Gary Bull'u çok kaygılandırıyordu ve bu da İsrailliler değildi. Irak'tan kurtulmak istiyordu, hem de acele olarak. Kafasının içinde bir şey olmuştu ve Irak'tan kopmak istiyordu. Bu kararında haklıydı ama geç kalmıştı. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 21.